sert mizaçlarının ardında yatan hüzünleri, mutlulukları ve inşa ettikleriyle yaşamı bir serüven olarak gören, büyük düşünüp hedeflerini yüksek tutan, talihsizliklere boyun eğmeden onların üstünde yükselen savaşçı ruhları, inatçı yapıları, önem verdikleri aile bağları, yarım kalan çocuklukları, araştırma merakları, dünyayı keşfetme arzusu ve yapıcı vizyonlarıyla onlar önce kendi dünyasını, sonra bizim için dünyayı inşa edenler. Asık suratlı mizaçları ardında erken yaşta iş hayatına atılan, naif çocuklukları çalışma hayatına teslim eden, okuldan kalan zamanlarını çalışarak geçiren, her fırsatta yatırım yaparak kendisiyle birlikte önce doğduğu, sonra doyduğu yeri kalkındırarak Türkiye'nin büyümesine katkıda bulunan nice iş adamından biridir Nihat Özdemir.
Başarı ve başarıların sırları ile ilgili çok şey söylendi. Söylenmedi, devam edecektir hiç kuşkusuz. Türkiye'yi dünyada temsil eden iş adamlarının hayatlarına konuk olduk. Dünyayı inşa edenler başlıyor. İlk konuğumuz Sayın Nihat Özdemir.
Çocukluğundan kalma mütevazı zevkleri, çalışma tutkusu, heyecanları ve küskünlükleriyle bir başarı hikayesidir onun hayatı.
Benim babam ticaretle uğraşırdı. Manifaturacıydı, toptan manifaturacıydı. Şimdi tabii bakıyorum, şimdi ben çocuklarıma da, torunlarıma da baktığım zaman sömestr tatillerinde ve yaz tatillerinde herkes bir yerlere gitmek istiyorlar. Eğer şehirde yaşıyorsanız, kara şehrinde yaşıyorsanız bir deniz şehrine gitmeye tatilinizi planlıyorsunuz. Torunlarım da bugün öyle. Ama biz gençliğimizde, benim çocukluğumda, ilkokulda okuduğum zaman dahi okulun dışında zamanlarımızı hep babam dükkanında geçirirdi. Ama işte taşımaktan başlanarak manifaturada işte bazı toptan satılan böyle şeyler vardı. Bunları sırtımızda taşırdık. Raflara yerleştirirdik. Bir de en çok merak ettiğim konu babam ve arkadaşlarının birbirleriyle yaptıkları konuşmalardı. Hep onları dinlemeye çalışırdım. O küçük yaşlarda bile senet nedir? Şimdi bugün kullanılmıyor çok fazla. Poliçe nedir? Banka nedir? Nasıl alışveriş yapılır? Bunların hepsini öğrenmiştim o zaman. Ve çok lise çağlarımda da babam tabii yine Diyarbakır'da bizim mağazamız vardı. Birçok ile mal satardı. Hiç unutmuyorum, ben otobüslere binerek bu ilçeleri ve illeri dolaşırdım. Ve bu illerde tahsilat yapardım. O zaman çocuk, ilkokul demeyelim. İlkokul çok küçüktüm çünkü. Daha ziyade lise çağlarımda da bunu yapardım. Babama öyle yardım ederdim. Ve Diyarbakır'dan çıkıp Batman, o zaman bir ilçeydi. Şimdi büyük bir il. Ondan sonra Kozluk, Bitlis, ondan sonra bütün Mardin, Midyat, bütün bu bölgeleri dolaşırdım. Ve elimde listeyle kimde ne kadar alacağımız varsa o mağazalara giderdim. Onlar da zaten benim geleceğimi bilirlerdi. Babam haber vermiştir. Ne kadar alacağımız varsa veya alacağımızın bir kısmını bana verirlerdi. Çantama koyardım ve akşamleyin veya bir gece kalıp onların evlerinde beni misafir ederlerdi. Ertesi güne dönerdim.
Zamane çocuklarından farklı olarak çocukluk anılarının çoğunu iş hayatı ve ticaret oluştursa da bugün yüzme dahil bildiği her şeyi babasına ve Diyarbakır'daki yaşantısına borçludur.
Şimdi bizim evimiz Diyarbakır'da ilk sur, Diyarbakır'ı hepimiz bildiği gibi sur içindeydi Diyarbakır. Diyarbakır'ın surları biliyorsunuz Çin Seddi'nden sonra dünyanın en uzun surudur. Bunun içindeydi evler. Mesela anneannemin, teyzelerimin, dayılarımın evleri hepsi surun içindeydi. Fakat ben doğduğum yıl olan 1950 yılında babam ilk defa surun dışında ev yapılmış, bahçeli bir ev ve ben orada doğmuşum. Biz oraya göçmüşüz yeni eve ve annem beni doğurmuş ve ben yeni Diyarbakır'ın yeni şehrinde doğmuşum. Evimizin bahçesinde bir havuz vardı ve ben o havuzda yüzmeyi öğrendim. Büyük bir havuz değildi. 4 metre 2 metrelik bir havuzdu belki. O havuzda ben yüzmeyi öğrenmiştim. Çok suya yüksekten atlamayı çok seviyordum. Onun üzerine Van'a gittiğimizde, hiç unutmuyorum, o Van Gölü'nde bir de sodalı bir göl orası. Suyun kaldırma kuvveti daha fazla. Orada daha rahat yüzebiliyorsunuz. Dolayısıyla Van Gölü'nde yüzdüm ben. Çok rahat yüzdüm. O İstanbul'a gittiğimizde de Erenköy'ün yakınında birkaç plaj vardı. Amca çocukları benden daha büyüklerdi. Onlar da beni alıp o plaja götürmüşlerdi hafta sonunda da. O tabii orada da yüzdüm. O zaman Marmara Denizi'ndeydi bu plajlar. Marmara Denizi bu kadar kirli değildi. Çok temiz ve güzeldi. Orada yüzmüştüm. O zaman da plajı ilk o zaman tanımıştım. Yani ilkokul 4. sınıftayken falan. Benim için çok güzel anılar diye şu anda hafızamda hep hatırlıyorum.
Nasıl bir aile yapınız var Nihat Bey? 5 kardeşsiniz bildiğimiz kadarıyla değil
üç
mi?
Erkek, üç erkek, 2 kız kardeş. Ben 2 numarayım. Yani benim bir ablam var. Ondan sonra 3 tane arka arka erkek kardeş olmuşuz. En küçük kardeşimiz de kız olarak meydana dünyaya gelmiş. 5 kardeş olarak meydana geldik. Hepimiz bir evde kalırdık. Hiç unutmuyorum, evimiz böyle bahçeli bir evdi. Ondan sonra Diyarbakır çok sıcaktı. Klima falan bir şey yok. Hepimiz yaz aylarında dışarıda yatardık. Balkonda yataklarımız vardı, sıra sıra böyle dizilmiş. Babamla annemin de taht dediğimiz böyle çok ince tülden olan bir yeri vardı. O da bizim yanımızda yatarlardı. O ama akşamları o balkonda yatmanın zevki çok büyüktü. Yıldızları hep seyrederdik. Ve ayrıca şimdi bakıyorum gökyüzüne yıldızlar bu kadar parlak değildi. O zaman daha çok parlaktı. Ve yıldız kaymasını hiç unutmuyorum çocuklukta. Yıldız kayınca ah bir insan daha öldü diye hep üzülmeye başlardık. Hafızamızda öyle kalmış. Bir yıldız bir hayat diye görürdük. Bir yıldız öldü bir insan vefat etti diye düşünür. Üzülürdük kardeşler olarak. Sohbet ede ede uyurduk. Sabah erken de uyanırdık. Çok güzeldi tabii. Bahçeli bir evimiz vardı. Bütün yanımızdaki komşularımızın da evleri bahçeliydi. Onların çocuklarıyla hep beraber büyümüştük. Güzel günlerim geçti çocuklukta.
İlkokul sonrası okumak için gittiği İstanbul'da ilk kez denizi gören, ilk kez evinden bu kadar uzak kalan ve hayatıyla ilgili ilk kez önemli bir karar veren Nihat Özdemir'in ilk pişmanlığı da yine bu şehre aittir. Yatılı okuduğu Vefa Lisesi'nden kendi isteğiyle ayrılsa da burası hep bir uhde olarak kalır içinde.
Bizim İstanbul'da da bir mağazamız vardı. Babam Diyarbakır'daki mağazanın başındaydı. Amcalarım ise İstanbul'daki mağazaların başındaydılar. O zaman Eminönü'nde Rıza Paşa Han vardı, hiç unutmuyorum. Orada bir mağazamız vardı. Babam dedi ki bana, seni lisede şeyde okutalım dedi, Vefa Lisesi'nde okutalım dedi. Ve ben ortaokul 1'de Vefa Lisesi'ne gittim. Yatılı okumaya başladım. Hafta sonları da amcamın evine giderdim. Fakat bana çok ağır geldi. Yani annesiz babasız İstanbul'da, o zamanlarki gibi uçakla bir saatlik yol falan yok. Trenle 2 gün, 2,5 günde giderdik İstanbul'dan Diyarbakır'a. O bana biraz ağır geldi. Vefa Lisesi'nde çok başarılı olmama rağmen 1. sınıfın sonundan sonra Diyarbakır'a döndüm. Ziya Gökalp Lisesi'ne devam ettim. Keşke Vefa'da kalabilseydim.
Çalışmayla geçen çocukluk ve gençlik yılları neticesinde iş görüşmelerinin nasıl yapıldığını, iş adamlarının zamanını nasıl kullandıklarını gözlemleyerek bir anlamda iş adamlığı stajı yapan Nihat Özdemir'in en büyük hayali ise mühendis olmaktır.
Yani benim hayalim mühendis olmaktı. Babam da hep onu isterdi. Babam tabii üniversite falan okumuş değildi ama bizleri çok okutmak istedi. Ben ve kardeşlerimizin hepimizin 3 kardeşle birden mühendis olduk. Ben makine mühendisi oldum. Benim küçüğüm elektrik mühendisi oldu. Onun daha küçüğü beni takip eden makine mühendisi oldu. Sonra ben geldim, evlendim, bir makine mühendisiyle evlendim. Çocuklarım 2 tane, bir kızım bir oğlum oldu. Onlara mühendis olmalarını dedim ya, olursanız iyi olur. Kızım inşaat mühendisi oldu. Oğlum, o da inşaat mühendisi oldular. Tabii mühendisliği seçmemizin nedenlerinden bir tanesi de Türkiye artık daha büyümeye, kalkınmaya başlamıştı. Benim üniversiteye girme senem 1967. Türkiye artık tek parti dönemi, Süleyman Demirel döneminle beraber büyümeye, imar edilmeye başlanmıştı. Yollar yapılmaya başlanmıştı. İşte barajlar kralı dediğimiz Sayın Süleyman Demirel o zaman başbakandı. Bir sürü yerlerde barajlar yapılıyordu falan. Tabii bunlar hep biz medyadan, tabii bu bizi heyecanlandırdı ve mühendis yoktu o zaman. Mühendis okulu da çok azdı Türkiye'de. Dolayısıyla mühendislik tahsili yapmaya karar verdim. Ve 1967 yılında Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesine girdim o zaman. Ve 4 yıl o okulda okudum. Ve okulumu bitirdim. Eğer mühendis olmasaydım, eğer tutturabilseydim puanını, o zaman da doktor olacaktım. Doktor olmayı da çok istiyordum. Çünkü Diyarbakır'da doktor olmak falan çok böyle iyi bir doktor olanlara, kendimiz de doktora gidiyorduk tabii, hayran hayran bakıyorduk. Onun için doktor olmaya imrenmiştim. Sonra ama Allah mühendislik kısmet etti ve mühendis olduk. Çünkü benim de veya kafam, benim daha matematiğe yönelen bir kafam vardı. Daha çok matematiği daha çok severdim. Sosyal derslerden çok fazla iyiydi o derslerim ama çok böyle haz duymazdım. Ama en çok sevdiğim konular matematik, fizik, geometri gibi dersleri çok severdim. Onun için de mühendis olmam benim kafamdaki yapıya da uyan bir meslek oldu.
Annesinin memur ol nasihatini tutarak mezun olduğu üniversitede asistan olarak kalsa da bu durum uzun sürmeyecektir. Arkadaşlarından daha az kazanıyor oluşuna içerleyince özel sektörde şansını denemeye karar verir. Artık başkasının yanında çalışmak yerine kendi işinin patronu olacaktır.
Üniversiteyi bitirince kendi okulumda asistan kaldım. Master'ımı yaptım o zaman. Sonra da bir askerliğe gittim. Sınıf arkadaşlarım hep aynı, yan yana düştük. Ben kendim, bizim okul sınıftan mezun olan çocuklar. Ben haftada 50 lira harcıyordum. Onlar haftada 1000 lira harcıyorlardı. Ya dedim ki Nihat, sen ne yapıyorsun? Ya tamam, bu profesör olmak, şu olmak, bu olmak iyi bir şey de bir de hayatın bu yönü var. Bir de bir özel sektörü bir de sen dene dedim. Asker dönüşü hiç unutmuyorum. 1976 yılında özel sektör olarak devam ettik. Ama biri bana dese ki ve vaktim müsaade ederse, gel üniversitede ders ver, koşa koşa giderim. Onun için bazen beni seminerlere, konferanslara davet ediyorlar. Koşa, yani iki elim, iki arada bir derede de fırsat yaratıp gidiyorum, ama ders anlatmayı çok seviyordum. Asistanlık dönemimde olsun, öğretim görevliliği dönemimde olsun, çok seviyordum.
Erken yaşta çıkmaya başladığı seyahatler hayatının bir parçası olmuş, yerinde duramayan yapısı işine ve karakterine yön vermişti. İş ve okuldan fırsat buldukça da mahallede arkadaşlarıyla top koşturmayı seven Özdemir'in ilk kez karakolluk olması da yine bir futbol maçı sonrası olur.
Vallahi ben çocukluğumda yaşadım diyorum. Niye yaşamadım diye bir şey söylemiyorum. Çünkü evet, babamın mağazasında çalışırdım ama öyle daha diğer boş zamanlarım da olurdu. Bir de okul dönemlerinde mağazaya gitmezdik. Sömestr tatillerinde ve yaz tatillerinde giderdik. Yaz tatillerine gelince de dönüşte, çünkü o zamanlar günler uzundu. Gelince de dönüşte de yine de sokağa çıkıp arkadaşlarımızla, vilayet vardı bizim, unutmuyorum, valilik vardı. Bir valiliğin bahçesi vardı. Ya maçta biz herhalde ya galiptik ya beraber mi ne gidiyordu. Bir kavgalar çıktı. Büyük kavga çıktı aramızda. Çünkü vilayetin hemen içinde de karakol var. Polisler bu kavgamızı görünce geldiler, bizi götürdüler mi karakola?
İlk karakola tanışmanız böyle mi oldu acaba?
İlk hayatımda gittiğim karakol orası oldu. Mesela unutmadığım noktalardan bir tanesi odur. Ve orada tabii polisler bize bayağı sorular sordular, bilmem ne yaptılar. Tabii babalarımız da duymuşlar bu olayları falan. Sonra geldiler, bizi aldılar götürdüler ama tamamen masumane. Bir mahalle kavgası, maalesef gittik ta karakola kadar. Sonra da polis büyüklerimiz, onlar da tabii bizim halimizin ne olduğunu gördüler. Kötü bir şey olmadığını görünce bizlere nasihatler ettiler. Bizleri barıştırdılar, bizleri öpüştürdüler o çocuklarla. Ve bizi evimize, ailelerimize beraber yolladılar.
Her anı ileride bir tecrübeye dönüşürken, kulüp yönetimine geldiğinde spora ve sporcunun duruşuna önem vermiş, çocuklukta yaşadığı tecrübeyi göz önünde bulundurarak taraftar olmanın da bir adabı olduğunu savunmuştur. Yönettiği spor kulüplerini de bir şirket gibi ele alıp başarıya taşıyan Özdemir'in spor kulübü yönetimindeki ilk tecrübesi de Ankara Gücü'nde olur. Ankara Gücü'ndeki başarısı kendisini Fenerbahçe yönetimine taşır ve o yıl Fenerbahçe şampiyon.
Ankara Gücü de başladı benim hayatım bir defa. Çünkü Ankara Gücü o zaman çok sıkıntılı bir dönem geçiriyordu. Tabii Turgut Özal da rahmetli nur içinde yatsın. O zaman da Türkiye'de önemli bir insan, başbakan. Sonra hiç unutmuyorum, Mehmet Nazif Günal bir arkadaşımız beni aradı. Dedi ki ya böyle böyle bir durum var. Sayın Başbakan beni aradı. Bu kulübe Ankaralı iş adamlarının sahip olmasını istedi. Onun için gel dedi, beraber bir yönetim kurulu yapacağız. İş adamlarını toplayacağız. Başkanı da Makine Kimya Endüstrisi Genel Kurumu'nun genel müdürü vardı. Sayın Adnan İnebekçili. Onu da başkan yapacağız. Ankara gücüne sahip olacağız. Transferler yaptık. Bir tane hoca teknik direktör transferi yaptık. İyi bir takım kurduk ve takım yürümeye başladı. Hatta öyle iyi hale geldi ki hiç unutmuyorum, Türkiye Kupası'nda finale kaldık. Galatasaray'la gittik. İzmir'de Halkapınar Stadyumu'nda finali oynadık. Çok da iyi oynadık. Ama dakika 76 mı 77'de bir gol yedik. Kupayı kaybettik. Sonra belli bir dönemde orada görevim devam edince 2 sene falan artık durdum. Yani ayrıldık artık. Ama Ankara Gücü de artık ayakların üzerinde yürümeye başladı. Hatta bir dönemde Ankara Gücü başkanlığı bana teklif ettiler. O zaman da çok yoğun olduğum için onu da kabul etmedim. Sonra devam ederken, yani bırakmış ve gene normal hayatıma devam ederken yine bir gün bir telefon aldım. Gene Nazif Günal beni aradı. Dedi ki ya Ali Şen o zaman Fenerbahçe'ye el koymak üzere bir karar verdi. Benle de seni istiyorlar dedi yönetime. Şadan Kalkavan, Vefa Küçük, Orhan abi. Ondan sonra bizim inanılmaz bir yönetim kurulu kurduk. Selim Soydan. Ondan sonra Mehmet Ali Aydınlar. Hep beraber yönetime gireceğiz. Ve o yıl büyük transferler yaptık. Dünya şampiyonu olan Brezilya takımının teknik direktörü Pereira'yı getirdik takımın başına. Müthiş transferler yaptık. Genç çocuklar aldık. Ve o sene Fenerbahçe şampiyon oldu. Sonra işte belli bir dönem sonra Fenerbahçe'den ayrıldım az bir kısa dönemde. Sonra artık daha Fenerbahçe yöneticiliğim yok dedim. Hiç unutmuyorum, bir cumartesi günü elimde tenis çantam şu kapıdan girdim. Ve tam şu noktada Aziz Yıldırım beni telefonla aradı. Ondan bir 3 ay evvel bana bir teklif etmişti. Hani bir oyla kazandığı. Ben o zaman teşekkür etmiştim. Ben bu işleri düşünmüyorum demiştim. Sonra bu kapıdan girerken Aziz Yıldırım'da özelliğim, aynı okulda okumuştuk. Benden bir dönem sonra, iki dönem sonra ama çok orada bir tanışıklığımız vardı. Müteahhitlikten de birbirimizi tanıyorduk. Birbirimizi çok severdim o zaman da. Hiç unutmuyorum. Dedi ki yarın dedi kongre var. Seni ben dedi yönetim kurulu almak istiyorum. Ya Aziz Başkan yapma etme, ben olmaz. Ya dedi başkaları isteyince gidiyorsun da ben senin bu kadar yakın arkadaşınım. Sen ben isteyince niye gelmiyorsun? Ne istiyorsan yap dedim. Buradan yürüdüm, tenis oynamaya gittim. Kongreye de gidemedim o gün ertesi sabah. Beni yazmış listeye. Oldu mu Fenerbahçe yönetim kurulu üyesi bir daha? İşte Aziz Başkan'la beraber başladık. İyi günlerimiz oldu, kötü günlerimiz oldu. O sırada ben Müteahhitler Birliği Başkanlığı'nı kazandım. Başkan oldum. Hem Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı hem de Uluslararası Müteahhitler Birliği Başkanı. Başkan ben ayrılayım dedim artık yönetimle. Yok dedi seni bırakmam, seni başkan vekili yapacağım. Ya başkan beni bırak gideyim. Yok bırakmam, beni bir de başkan vekili yaptı. 17 sene Fenerbahçe'de kaldım.
Yaşamı bir serüven, yaşadığı güçlükleri ise başarının anahtarı olarak kabul eden Nihat Özdemir'i tanımlayan iki önemli kelime ise itibar ve başarıdır.
Evet, babamdan aldığım ve duyduğum tek önemli nokta şuydu. Bir defa ne yaparsanız yapın evvela başarmak. Yani birinci bence insan hayatındaki en önemli şey, hangi görevi alırsa alsın. İsterseniz devlette çalışıyorsanız devlet resmi göreviniz. Özel sektörde çalışıyorsanız bir şirkette o şirketteki görev. Babamın bir de ticaretteki o düşünceleri, yani bana öğrettiği işte söz vermek, sözünü yerine getirmek benim hayatımda hep yer etmiştir. Bu bence insanın iş hayatındaki en önemli özelliğidir. Eğer söz vermişse kağıda yazılmasına lüzum yok. Sözleşmesine yazılmasına lüzum yok. Senetse, paraysa senede dökülmesine lüzum yok. Eğer sözse eninde sonunda yerine gelmesi gereken önemli bir özellik diye hep hayatımda düşünmüşümdür. Öyle de olmaya çalışmışımdır. Allah bugüne kadar bana bunu hep böyle gösterdi. Ömrümün sonuna kadar da hep Allah'a dua ederim. Allah'ım hep bana yardım et. Ben bu özelliğimden hiçbir zaman mahcup olmayayım diye de hep Allah'a dua ediyorum. Allah'a şükürler olsun. Bu yaşa kadar bunu sağlayabildim ve bunu sürdürebildim. Bu sürdürebilirliğin de devam etmesini de isterim.
Babasından görüp öğrendiği ticari ahlak anlayışını kendi çocuklarına da aşılayarak itibarın işten daha önemli olduğunuysa her fırsatta dile getirirken büyük desteği de eşi Gülseren Özdemir'den görür. Üniversiteden sınıf arkadaşı olan Gülseren Hanım da Nihat Bey gibi mühendis olmasına karşın özel sektör yerine okulda kalmayı tercih eden bir öğretim üyesidir.
İlk birinci sene sadece arkadaştık birinci sınıfta. İkinci sınıfın sonlarına doğru ben ona inşallah okulu bitirdiğimizde seninle evlenirim dedim. O da kabul etti. Dolayısıyla öyle sınıf arkadaşlığımız devam etti. Okulu bitirdik. Asistanlığı da beraber kazandık. Asistan olduk aynı okula ve onu takip eden yaz ayında da istemeye gittik ve ondan sonra da onu takip eden 1972 yılının Haziran ayında da evlendik.
Aile kavramına ve bağlılığa verdiği önemle bilinen Nihat Özdemir, şirketin kuruluş yıllarında neredeyse senenin tamamını Ankara dışında geçirse de hafta sonlarını evinde, eşiyle birlikte geçirmeye dikkat ederek onu ihmal etmemeye özen gösterir. Özdemir çiftinin en büyük mutluluğuysa kızları Ebru'nun doğumudur.
Benim çocuklarım olduğu zaman Türkiye'de 8-9 tane şantiyemiz vardı. Ve bunlar hepsi Ankara'nın dışındaydılar. Ankara'da vardı ama Ankara'nın dışında. Ve bunları ben çok dolaşıyordum, çok seyahate gidiyordum. İnanın Tuğba Hanım, ben evlatlarımın nasıl büyüdüğünü anlayamadım. Oradaki en büyük yük eşime düştü. Eşim bu çocukların okul hayatlarıyla, düzenleriyle, her şeyle çok ilgi gösterdi. Yani evlatlarımızın üzerindeki onların büyüme hakkı, benim eşimin hakkı benden daha fazladır. Ben daha çok iş hayatında çok koşturdum. Benim o açığımı eşim Gülseren hiçbir zaman, bunu bazı aileler vardır, "Oo, sen çocuklarla hiç ilgilenmiyorsun," demedi. Benim açığımı o kapatmaya çalıştı. Ama hafta sonlarında eve döndüğümde elimden geldikçe evimle, çoluğumla, çocuğumla, çocuklarımla vakit geçirmeye çok çalıştım. Bunu da yaptım. Ama bence yeterli midir sizin sorunuz? Yeterli olmadı. Benim yeterli olmadığım yerdeki açığımı da sayın eşim kapattı. Ama ben şunu söyleyeyim, kız evlat hayırlı evlat. Kimin kızı varsa ben onu şanslı aile görürüm, şanslı anne baba görürüm. Evlattı, erkek evlat da çok önemli özellikleri olan bir evlattır. Ama kız evladın varlığı başkadır.
Kaybettikleri zamanı telafi edercesine bugün aynı şirket çatısı altında buluşan baba ve çocuklar önemli projelere birlikte imza atarken günün yorgunluğunu da yine birlikte spor yaparak çıkarır. Kızı Ebru ve oğlu Batuhan'la birlikte çalışmaktan son derece keyif alan Nihat Özdemir, işleri yavaş yavaş çocuklarına emanet etmeye hazırlansa da şimdilik emekli olmaya niyeti yok gibidir.
Şimdi beni her proje heyecanlandırır. En küçüğünden en büyüğüne kadar. Bir ihaleyi aldığımız zaman o heyecan başlar, bitirip teslim edinceye kadar devam eder. Ama bunların içerisinde birkaç tane önemli farklı proje var. Bunların başında Geyik Barajı gelir. Bu Geyik Barajı Muğla'nın içinde, Muğla ilinin içinde yapılan bir proje. İl sınırları içinde yapılan bir proje. Yeniköy, Kemerköy termik santrallerine sulama suyu sağlayacaktı ve Bodrum'a içme suyu verecekti. 18 ay gibi bir zamanda bu projeyi yapıp teslim ettik. Ve erken bitirme primi aldık. Devlet Su İşleri tarihinde erken bitirme primi alan yegane projedir. Ve bu proje tabii baraj yapınca bir su nehir akıyor veya bir dere akıyor. Oraya bir set yapıyorsunuz. Arkasında milyonlarca metreküp su birikiyor. Bu insana bence çok heyecan veriyordu. Ve tabii bu bir ilk barajımız oldu. Ve bu barajı yaparken de hep heyecanlanıyordum. Çok şükür ondan sonra 30'a yakın baraj yaptık. Bunların 6-7 tanesi kendi şirketimize, kendimize yaptık. Gerisini devlete yaptık, özel sektöre yaptık. Çok şükür hepsi birbirinden başarılı oldu. Hemen hemen Türkiye'de en çok baraj yapan 5 firma arasına girdik. Ve şimdi de beni çok heyecanlandırıyor. 3 ortak beraber Yusufeli Barajı'nı yapıyoruz. Beton bir baraj. Dünyanın 3. yüksek barajı olacak. 297 metre yüksekliğinde bir baraj yapıyoruz. İnce beton kemer. Bugüne kadar bütün bu barajları Türkiye'de yabancılar yapmıştı. Biz 3 ortak buna soyunduk, girdik ve şu anda hızla ilerliyor. İnşallah 2018 yılında bu barajı bitireceğiz ve dünyanın 3. yüksek barajını yapmak kısmet olacak. Tabii biz bu tecrübelerimizi yurt dışlarına da taşıdık. Arnavutluk'ta barajlar yapıyoruz, Hindistan'da yapıyoruz ve bu tecrübemizi yaptık ve artık bırakalım Türkiye'yi, dünyada biz tanınan bir firma olduk. Baraj yapımcısı olarak tanınan bir firma olduk. Tabii sulama projeleri yaptık, arıtma projeleri yaptık. Hem temiz su hem pis su. Bugün İstanbul'un önemli derecede temiz suyunu sağlayan arıtma projesini biz Japonlar, İtalyanlar ve Fransızlar beraber yaptık ve şu anda devrede çalışıyor. Bunun yanında liman yaptık, İzmir Limanı'nı yaptık. Çok büyük bir tecrübemiz oldu. Boru hatları yaptık. Mesela Türkiye'nin bugün iftiharla söylediği Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattını bir Hintli ortağımızla yaptık. Hem bu ortaklıklar bizim uluslararası tanınmışlığımızı, uluslararası referansımızı arttırdı. Hem de bizim arkadaşlarımızın eksik taraflarını bu yabancı ortaklar vasıtasıyla tamamladık. Ve müteahhitlik sektöründe bugün Türkiye'nin ilk onu içerisinde yer alan bir firmayız. Bu benim için çok duygulandırıyor. 4-5 senedir INR diye bir dünya müteahhitlik sektörünün sıralamasını yapan bir grup var. Bu firmada hep listeye giriyoruz. İlk 225'in içindeyiz. Kimi zaman 90, kimi zaman 125. dönem oluyoruz. Bu bizim için çok önemli, büyük bir olay. Yani müteahhitlik sektöründe çok önemli bir noktaya geldik diyebilirim. Allah'a bin defa şükürler olsun ki pişman olduğum bir proje olmamıştır. Kimi projeden para kazandık, kimi projeden kazanamadık, kimi projeden zarar ettik. Ama müteahhitlik de her zaman iş hayatında kar ve zarar birbirinin kardeşidir. Önemli olan başarmaktır. Mühim olan başarmak, Allah da size o gücü verirse de o işi de yaparsınız elinde sonunda.
İş hayatına atıldığı günden itibaren sürekli kendini yenileyen, aldığı işi küçük büyük ayırmadan aynı titizlikle tanımlayan, eşiyle mutlu evliliğin sırrını az görüşüp çok özlemeye bağlayan, sert görüntüsü altında torunlarıyla boğuşan, çalışanlarıyla dertleşen, aileyi ve itibarı her şeyini üzerinde tutan, ortaya koyduğu projelerle dünyayı inşa eden Nihat Özdemir'in konuğuyduk bu hafta.
Sarı lacivert renkleri hayatını vermiş bir iş adamıydı bu haftaki konuğum Sayın Nihat Özdemir. Öğrendik ki başarının tek şartı var, o da çok çalışmak. Önümüzdeki hafta görüşünceye dek sevgiyle kalın, hoşça kalın.